Ayrım 17. Yangın var. Bir itfaiyeci ile tanışmam ertesi günde bizim sokakta yangın çıkması bu iki olay üst üste geldi. Yangından bir gün önceydi. Vapurda karşılıklı oturduğumuz adam bir uzun süre yüzüme baktıktan önden ve iki yandan yüzümü inceledikten sonra "Affedersiniz ben sizi bir yerden tanıyorum ama nereden bir türlü çıkaramıyorum" dedi. Dudaklarımı büzdüm ve başımı omzuma çekip "Bilmem ki nereden tanıyorsunuz" demek ister gibi sol elimi açtım. "Siirt'te bulundunuz mu?" "Hayır." "Hiç bulunmadınız mı?" "Hayır hiç." "Şöyle birkaç gün, birkaç dakika bile Siirt'te bulunmadım." Kuşkulu kuşkulu yüzüme baktı. Sanki Siirt'te bulunmuştum da ondan saklıyormuşum. Gözlerini kıpıştıra kıpıştıra beni süzerek nereden tanıdığını çıkartmaya çalışıyordu. "Hakkari'de bulundunuz mu?" "Hayır." Beni dikkatle süzerken sağ elinin tırnaklarını kemiriyordu. Durdu durdu. "Topçu muydunuz?" diye sordu. "Ne gibi?" "Askerlikte topçu muydunuz?" "Hayır." "Ha şimdi hatırladım. Piyadeydiniz değil mi?" Gözlerini suratıma dikip öylece bakıyordu. Bakışlarından tedirgin oldum. "Neredeyse iyi ama bayım siz beni ille de tanımak zorunda mısınız?" diye soracaktım. O daha atik davranıp "Bildim" dedi. "Siz dökümcü değil misiniz?" Sesimi çıkartmadım ama o suratıma bakıp biraz sonra "Kuyumcusunuz değil mi?" dedi. "Değilim." "Sahi değil misiniz?" "Vallahi değilim." "Eskiden de kuyumculuk yapmadınız mı?" "Yapmadım." "Hiç, hiç." "Bana şu işi mi yaparsınız?" diye sorduğunda "Hayır, o işi yapmam. İşim şudur." diyecek olsam "Hah, tamam." diye lafa başlayacaktı. Bunu bildiğim için ben de inadıma ne nerelerde bulunduğumu ne de işimi söylüyordum. Beni tanıyamadığı için bayağı üzülmüştü. Gerçekten tanışıyor muyduk? "Siz necisiniz?" diye sordum. Bunu sormamla adamın çenesi bir açıldı, bir açıldı. Konuşmak için benden işaret bekliyormuş. İtfaiyeci grup amiriymiş. 15 günde bir izinli çıkarmış. Gece gündüz görevin başında tetikte beklermiş. Şimdi evine izinli gidiyormuş. İzinli çıkarken sivil elbisesini giyermiş. 2 gün evinde çoluk çocuğu arasında bulunup yine işin başına dönecekmiş. Anlattı, anlattı, anlattı. Bu psikolojiyi çok iyi bilirim. Uzun süre kapalı duran, günlerini gecelerini hep tanıdık birkaç kişi arasında geçirenler, o dar çemberden kurtuldular mı durmadan konuşmak isterler. Birkaç kez benim de başıma geldiği için bu psikolojiyi çok iyi bilirim. İtfaiye grup amiri bir yabancı yüz görememekten, değişik insanlarla konuşamamaktan bunalmıştı. Beni eskiden tanıdığı bildiği de yoktu. Sizi bir yerden tanıyorum deyip bir konuşma konusunun açılmasını istiyordu. Ben de onun ereğini anladığımdan laf olsun diye işiniz çok zor doğrusu dedim. Zorda söz mü dedi. Zorluğuna zor ama işiniz rahat dedim. Birden suratı allak bullak oldu. Yüzü kızardı. Kaşları çatıldı. Ne demek rahat dedi. Bizim işimiz rahat mı? Bir yangın söndürmek demek ne demek? Canımızı dişimize takar ölümü göze alırız. Gelişi güzel bir sözün onu böyle kızdıracağını hiç düşünmemiştim. Onun için açıklamak zorunda kaldım. Yani şunu demek istedim. İşiniz çok zor ama rahat. Yangından yangına size iş düşer. Bakın şu vapurun biletçisi sizin gibi mi? Her gün sabahtan akşama her vapurda yolcuların biletlerine bakmak zorunda. Sizin öyle mi? 40 yılda bir yangın çıkacak da size de iş düşecek. Bu sözlerim büsbütün kızdırdı. Uğraşının önemsenmemesi onu çok kızdırmıştı. Bir ay yangın olmaz, bir yangın olmaz ama bir de oldu mu? Bekleriz, bekleriz, bekleriz ama bir de yangın çıktı mı? Yatıştırmak için benim sözüm değil bu dedim. Hani başkaları öyle diyorlar da. Onu kim öyle diyorsa çok kızmıştı. Bakarsın bir yıl yangın olmaz. Bakarsın iki yıl yangın olmaz. Ama biz hep tetikteyiz. Yangın olacak gibi bekleriz. Bekleriz. Bir de yangın oldu mu? Vapur iskeleye yanaştı. Ayrılırken tanıştığımıza memnun oldum dedi. Ben de çok memnun oldum dedim. İşte bizim sokaktaki yangın itfaiye grup amiriyle tanışmamızın ertesi günü oldu. Bizim sokaktaki yangınla tanıştığımız itfaiye grup amirinin hiçbir ilintisi yok. Çünkü o bizim evlerden çok uzak bir yerin itfaiyecisiydi. Evde gazete okuyordum. Bir ara canım sıkıldı. Bir arkadaşa telefondayım dedim. Telefonla konuşurken pencereden bakıyordum. Karşımdaki evlerden birinin penceresinden uzanan bir alev gördüm. Önce gaz sobasının kapağı açık kalmış da alev dışarıya vuruyor sandım. Ama alev gittikçe büyüyordu. Soba alevine benzemiyordu. Yangın var diye bağırarak telefonu kapattım. İlk işim pencereyi açıp sesimi çıktığınca yangın var diye bağırıp konu komşuyu uyarmak oldu. Sonra sokağa fırladım. Durmadan bağırıyordum. Yangın var. Herkes toplandı. Yangının genişlediği pencerelerden görünüyordu. Kapıyı çaldık. Evde kimse yok. Kapıyı pencereyi kırıp içeri daldık. Kimisi de karakola itfaiye telefon etmeye koştu. Eve girdik. İçerisi alev duman. Tutuşmuş eşyaları bir ucundan tutup sokağa atıyorduk. Dışarı çıkaramadıklarımızı kırıp devirip üzerine halı keçi atıp yangını söndürmeye uğraşıyorduk. Daha başkaları da kovalarla tenekelerle su götürüp döküyorlardı. 15 dakika içinde yangını bastırdık. Bir kanepe, iki koltuk, bir hasır masa, bir iki keçe halı yanmış. Birkaç parça eşya kırılmış ama yangında söndürülmüştü. Evden çıktık, sokakta toplanmış kalabalık şöyle oldu, böyle oldu diye söndürülen yangının edebiyatını yapıyordu. Ben evime geldim. Kalabalık yavaş yavaş dağıldı. Herkesin kendi işine döndüğü sırada itfaiye arazörleri, çan sesleri, alarm düdükleri duyulmaya başladı. Tüyler ürperten bu acı sesler 15 dakika kadar duyduk. Sesler yaklaştı, yaklaştı, itfaiye arabaları göründü. Önce kırmızı binek arabası vardı. Onun arkasında merdivenli arabalar, arazörler. İtfaiyecilerin gelmesiyle ortalık yine karıştı. Yangındaki kalabalığın 3-4 katı sokağa döküldü. Ben de sokağa indim. İtfaiyecilerin başı olduğunu sandığım birine, "Biz söndürdük efendim," dedim. O beni duymamış gibi sağa sola buyruklar veriyordu. Daha başkaları da, daha başka itfaiyecilere. "Söndü, söndürdük," diyorlardı. "Zahmet etmeyin. Hiç gereği kalmadı. Zaten küçük bir şeydi. Öyle ya, yangın bile denmez buna. Boşuna zahmet ediyorsunuz. Parlamasıyla sönmesi bir oldu. Size telefon etmeye bile değmezdi." İtfaiyecilerden hiçbiri bu sözleri dinlemiyordu. Kimisi oradan oraya koşuyor, kimisi fotilini bağlar, çizmesini düzeltirken, kimi de kaskını kafasına iyice yerleştirmeye uğraşıyordu. Kim bilir kaç aydır yangın çıkmadığı için bekleye bekleye canları sıkılan, bir yangına iyice hazırlanmış olan itfaiyeciler her ne pahasına olursa olsun yangın söndürmeye azmetmişlerdi. Hortumlar döşüyorlar, motorlarla uğraşıyorlar, bir takım burguları, vidaları açıyorlardı. Kalabalıktan epeyce kişi onları bu çabalarından caydırmaya ulaştılarsa da başaramadılar. En sonunda komşularımızdan biri kalabalığa, "Ne uğraşıp duruyorsunuz, bırakın da söndürsünler," diye bağırdı. Başka birisi, "Yahu neyi söndürecekler, yangın yok," dedi. "Sen yok sanırsın, baksana duman tutuyor hala. Onlar senin kadar bilmez mi? Öyle ya, yok diye giderler, sonra tüterken tüterken birdenbire yeniden parlayıverir. Doğru, kaç kere oldu?" İtfaiyeciler hazırlıklarını ilerletiyorlardı. Kalabalıktan birisi, "Kim telefon ettiyse kabahat onun," dedi. Kibrit alevi gören yangın var diye hemen itfaiyeciye telefon ediyor. Komşulardan birisi, "Ben telefon ettim," dedi. "Ama hemen arkasından yangın söndü, boşuna gelmeyin diye de telefon ettim." Artık herkes sesini kesmiş, bakalım ne yapacaklar diye merakla itfaiyecileri seyrediyorlardı. O zamana kadar sesleri çıkmayan itfaiyeciler bağırmaya başladılar. İlk bağıran itfaiye eri, "İngiliz anahtarı yok mu? Bir İngiliz anahtarı verin," diye bağırdı. Herkes birbirine baktı. İtfaiyeci daha yüksek sesle bağırdı. "Koca mahallede bir İngiliz anahtarı yok mu? Ne biçim insanlarsınız siz kardeşim? Civata sıkışmış. Açılmıyor yahu. Bir İngiliz anahtarı verin." Herkes birbirine, "İngiliz anahtarı, İngiliz anahtarı. Sizde var mı?" diye soruyordu. Gözlüklü bir adam, "Bizde var ama kayınpederin evinde uzak," dedi. Başka bir itfaiyeci de, "Motor, motor, motor," diye çırpınıyordu. Bunun ne demek olduğunu hiçbirimiz anlayamadık. Yalnız oradan birisi, "Bizden motor mu istiyor?" dedi. Arazözün tepesine çıkmış bir itfaiyeci nutuk verir gibi, "Vatandaşlar ne duruyorsunuz, bir kerpeten versenize," diye bağırdı. Sonra herkes birbirine, "Kerpeten, kerpeten, bir kerpeten olan yok mu vatandaşlar?" Oradan birisi, "Yahu bizde de hiçbir şey yok," dedi. Yanındaki, "Alan vermiyor ki," dedi. "Bizde vardı, bir arkadaşa verdik, getirmedi. Bak şimdi lazım oldu işte. Bir evde her şey bulunmalı. Sakla samanı, gelir zamanı," demişler. Bundan sonra sesler birbirine karıştı. "Motor, motor, conta, bir conta yok mu? Kerpeten yoksa keser olsun, çekiş de olsa yeter. Hortum, hortum, hortumu ver. Uzat, yetişmiyor, çek. Vardı ama kim bilir nerede. Bir somun getirin." Biz yangını çoktan unutmuştuk. Şimdi el birliğiyle itfaiyeciler yardım ediyorduk. Gittikçe bizim de heyecanımız artıyordu. Bu arada birkaç itfaiyeci yüksek demir merdiveni arabanın üstüne kurup kendileri de ta en tepeye çıkmışlardı. Yangın çıkıp da söndürülen ev tek katlıydı. Oysa bu merdiven 6 katlı bir apartmanın en yüksek katına yetişebilirdi. 10 itfaiyeci de üst kat pencerelerden atlayacakları kurtarmak için branda bezini açmış, öylece bekliyorlardı. Kalabalıktan birisi, "Bu branda bezini niye açmışlar, kim atlayacak?" dedi. Başka biri, "Ya merdivenlerden bir itfaiyeci düşerse?" Bir coşkun bağırışma, çırpışma, konuşmadan sonra hazırlık bitti. Eve hortumlarla sular sıkılmaya başlandı. Bir takım itfaiyeciler de kancalar atmışlar, evin damına çıkmışlardı. Kimisi hortumla su sıkarken, kimisi de kazmalarla bacayı deviriyor, duvarları yıkıyordu. 20 dakika sonra evde yıkılmadık, kırılmadık eşya kalmadı. Ne cam, ne pencere, ne kapı. Evin içi göl olmuştu. Ama evde, yanındaki evlerde yanmaktan kurtulmuştu. İşleri biten itfaiyeciler hortumlarını, merdivenlerini, her şeylerini toplayıp arabalarına bindiler. Giderlerken çanlarını çalıyor, sirenlerini, alarmlarını, düdüklerini öttürüyorlardı.